Ayrım 2.
Bahadır artık 15 yaşında çakı gibi bir askerdir ve yine bir asker selamıyla annesine veda ediyor. Askeri disiplin ilk günden kendini hissettiriyor. Hemen yanaşık düzen eğitimi başlıyor. Boyları kadar piyade tüfeğiyle eğitim ve atışlar yapılıyorken ömür boyu sürecek dostlukların da temelleri atılmaya başlanıyor. Bir hafta kadar sonra bölük komutanı Yüzbaşı Mustafa Kaya bir sabah içtimasında "Kim yaptı bu işi ulan? Kim yaptı?" diye bağırmaktı. Koğuştaki lavabonun içine bir öğrenci büyük abdestini yapmış. Olacak iş değildi yani. Yüzbaşı köpürmüş, "Çıksın bunu yapan yoksa" deyip duruyor. Bir öğrenci boynu bükük, çekingen bir tavırla "O benim komutanım" deyip bir adım öne çıkıyor. Okulda tuvaleti bulamamış. Aslında bulmuş da alafrang olanları bulmuş. O şeylerin de tuvalet olduğunu anlamamış ve bir hafta nasıl olduysa dayanabilmiş. Sonunda lavaboda işi bitirmek zorunda kalmış. Bugün Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan bu kişi sayesinde herkese alafranga tuvalet kültürü öğretiliyor. Bahadır'ın bölük komutanı elinde sürekli kızılcık sopası taşıyan çok sadist bir insandı. Hani eskiden Avare diye meşhur bir film vardı. O filmde de Kaya isimli kötü bir adam vardı ya, hatırladınız mı? Hah işte aynı onun gibi biri. Adamın soyadı da Kaya zaten. Artık ders yılı da başlamış ve bütün hızıyla sürmekti. Birçok öğrenci de derslerden kaytarmak için çeşitli numaralar yapmaktı. Bahadır da bir gün derslerden kaytarmak ister, arkadaşlarından öğrendiği klasik bir numara olan tebeşir tozunu yutar ve ateşini yükseltir. Bölük komutanından vizite kartını alıp bir evine gider. Aklınca 48 saat istirahat alacak da yatacak. Doktor Üsteğmen ufak bir muayeneden sonra eline kırmızı bir kalem alır ve vizite kartının üzerine temarruz yazar. Bahadır geriye dönüp kartı bölük komutanına verirken ağlamaklı bir tavırla "Temarruzum varmış komutanım. Çok kötüymüşüm" der. Aslında temarruzun bir şeyi yok, yalan yere viziteye çıkmış anlamına geldiğini öğrendiğinde ise çoktan kıçına 10 kızılcık sopası yemiş ve bu nedenle de tam bir hafta sandalyeye bile doğru dürüst oturamamıştı. Bahadır ve arkadaşları artık iç hizmet yönetmeliği okumakta ve askerliğin teorisini de öğrenmektedirler. İlk haftalarda amca diye hitap ettikleri o kır saçlı babacan adamın aslında kıdemli albay olduğunu öğrendiklerinde dudakları uçuklar. Bundan sonra da rastladıkları komutanlarının yüzünden önce omuzlarına bakmaya alışkanlık edinirler. Bu sıralar Küba krizi çıkar. Nükleer füzeler taşıyan bir Sovyet gemisi Küba açıklarında Amerikan savaş gemileri tarafından durdurulur. Üçüncü Dünya Savaşı ha çıktı ha çıkacak. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kuruşçev, Birleşmiş Milletler'deki o meşhur tarihi konuşmasını yapıyor. Aslında konuşmayı tarihi yapan da sözler filan değil, sadece bir ayakkabı. Evet evet, bir ayakkabı. Kuruşçev konuşurken ayakkabısını çıkarıp kürsüye vuruyor. Adamcağız öylesine sinirli, öylesine sinirli ki bıraksalar Kennedy'yi paramparça edecek. Kennedy ise keçi gibi inatçı. Nuh diyor, peygamber demiyor. İlla ki Küba'daki nükleer füzeler sökülüp geri götürülmeliymiş. Bütün askeri öğrenciler de bir savaşın çıkmasının ve Sovyetlere haddinin bildirilmesini istemekteler. Herkes gibi onlar da Kennedy hayranı tabii ki. Ne de olsa adam hem genç hem de çok yakışıklı. Aynı yerli filmlerdeki esas oğlana benziyor. Fakat ne yazık ki taraflar anlaşıyor ve karşılıklı geri adımlar atılıyor. Meğerse mesele şuymuş. Amerika Sovyetlerin burnunun dibine nükleer füzeler yerleştirmiş. Nereye mi? Çiğli'ye, yani İzmir'de Güzelyalı'daki askeri lisenin tam karşısına. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nde Amerika'ya en yakın komünist ülke olan Küba'ya nükleer füzelerini yerleştirivermiş. Sonuçta Küba'daki füzeler sökülüp Rusya'ya, İzmir Çiğli'deki füzeler de sökülüp Amerika'ya götürülüyor. Demek ki nükleer bir savaş çıksaymış, Sovyetlerin ilk nükleer bombası Çiğli'de patlayacakmış. Bahadır nükleer bombanın ne olduğunu ve etkilerini ancak Hava Harp Okulu'nda öğreniyor ve geçmişteki tehlikenin boyutlarını da seneler sonra fark edebiliyor. İşte bu yakışıklı Kennedy bir gün Amerika'nın Dallas eyaletinde, yani JR'ın memleketinde resmi bir gezideyken suikaste uğruyor ve öldürülüyor. Şimdi hemen aklınıza bu suikaste Sovyetlerin yaptırdığı geliyor değil mi? Ama hayır efendim. Bu olay Amerika'da Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bugün bile sürmekte olan kronik bir kan davası. Olayı CIA mutlaka biliyor. Ama hala katil kesin olarak ortaya çıkarılmış değil. Yalnız şurası muhakkak ki bu Kennedy denen adam ya bir cami duvarına ya da rüzgara karşı işedi. Kesin olan bir şey varsa adam bir yerlere işedi. Ona karşı olanlar da onun ağzına mıçtı. İşte olay bundan ibaret. Kuruşçev ise o zamanın Sovyetlerinde bugünün Gorbaçov'u, yani reformistiydi. Onun da ayağını yavaş yavaş kaydırdılar. Ne olduğunu bile anlayamadan tarih sahnesinden silinip gidiverdi adamcağız. Ulan bu dünya kanuni veya gayri kanuni Süleymanlara bile kalmamış da size mi kalacaktı yani? 27 Mayıs devriminin ruhu ve heyecanı henüz devam ediyor. Askeri birliklere Tercüman Gazetesi'nin girmesi yasak. Zaman zaman merak nedeniyle gizlice Tercüman Gazetesi alınıyor. Acaba neresi sakıncalı diye öğrenciler tarafından okunuyor, aranıyor ama bir türlü anlaşılamıyor. Öğrenciler daha çok akşam gazetesi okumaktı. Çünkü ünlü yazar Çetin Altan, Taş isimli köşesiyle bu gazetedi. Kompozisyon hocası Teğmen Özergenç zaman zaman sınavlarda Çetin Altan'ın yazıları ile ilgili sorular soruyor. Ünlü yazar da o yıllar kafayı Arnavutluk ve Romanya'ya takmış. Yazılarında bu ülkelerdeki gelişmeleri dile getiriyor. Öğrenciler de bütün yazılarını kesip dosyalıyorlar. Bugün cumartesi, öğlen içtimasındayız. Askeri liseliler bugün şehir iznine çıkacaklar. Hepsi pırıl pırıl harici üniformalarıyla tabur komutanlarının konuşmalarını dinliyorlar. Tabur komutanı, çocuklar, bugün İzmir'e çıktığınızda Türkçe konuşmayan vatandaşlarımızı uyarmanızı istiyorum diyor. Ayrıca Güzel Sanatlar Dergisi diye bir dergi varmış. Galiba da müstehcenmiş. Bunun da nerelerde satıldığını tespit etmenizi istiyorum diye de ekliyor. Bahadır en yakın arkadaş olan Bafralı Muharrem Öztürk ile birlikte Yahudi ve Rumların yoğun olarak yaşadığı Karataş ve Asansör semtine gidiyorlar. Burada yolda kendi dilleriyle konuşan bir Yahudi çiftine yaklaşıp kibarca "Vatandaş, Türkçe konuştu" ilk ikazlarını yapıyorlar. Resmi üniformadan biraz da çekinen çift "Yolur efendim, siz hiç merak etmeyiniz, Türkçe konuşacağız artıkın" diye cevap veriyorlar. Ancak bu Yahudi çift birkaç metre uzaklaştıktan sonra yine kendi dillerinde muhabbete devam ediyorlar. Bahadır ve arkadaşı da yanlış hesabın Bağdat'tan döndüğünü burada ilk kez görüyorlar. Daha sonra da bazı gazete bayilerinde Güzel Sanatlar Dergisi'ni buluyorlar. Müstehcen denilen resimlere şöyle bir göz atıyorlar. Hayret, demek ki o zamanlar pornografi anlayışı çok başkaymış. O müstehcen kabul edilen resimlerin bugünkü milli gazetede bile yayınlanabilecek türden resimler olduğunu görüyorlar. Bugün günlerden salı. Birinci sınıfların tekmili sabah sabah banyodaki aynaların karşısındalar. Daha yeni yeni çıkmaya başlayan ve kedi bıyıklarını andıran sakallarını kesmeye çalışıyorlar. Saçlarını da daha bir özenle taramaktalar. Pantolonlar kılıç gibi. Besbelli hepsi yatak ütüsü görmüş. Çünkü bugün birinci sınıfların ikişer saat İngilizce dersi var. Yani bugün Ayla Hanım'ın dersi var. Öğrencilerin ilk gençlik yılları rüyalarının vazgeçilmez prensesi Ayla Hanım. İşte şimdi de beklenen an geliyor. Önce güzel bir parfüm kokusu sınıfa yayılıyor ve hemen arkasından da bütün dişiliği ile Ayla Hanım kapıda beliriyor. O uzun sarı saçlarını sallaya sallaya yürümesi yok mu ya? Gençleri mum gibi eritiyor şerefsizin. Herkes en romantik pozuyla hocaya bakmakta, ara sıra Clark çekenler de oluyor. Kimsenin ders dinlediği veya anladığı da yok zaten. Sırf eli yüzüne değsin de isterse tokat olarak değsin diye Ayla Hanım'ı kızdıranlar bile oluyor. Daha sonraki yıllarda kendi kızlarına Ayla adını vermiş olan subayların hanımlarına işte şimdi bu durumu biraz gecikmeyle de olsa ihbar ediyorum. Dershanelerin arka kısmında çamlık denilen bir yer var. Burası 150-200 kadar çam ağacının bulunduğu küçük bir koruluk. Bütün öğrencilerin ilk sigaraya başlama yeri burası olsa da çamlığın daha da önemli başka bir işlevi vardı. Aralarındaki kozları paylaşmak isteyenler buraya geliyorlar. Buradaki kavgalara kimse müdahale etmiyor. Yardımcı alet kullanılmadan sadece yumruklarla mertçe oluyor buradaki kavgalar. Bu açıdan belki kendisi küçük ama önemi büyük bir yerdi çamlık. Erkekliğin gerçek kitabı da işte burada yazılırdı. Bugün lise 3. sınıf öğrencilerinden Metin Aydemir gözaltına alınıp bölük komutanının odasına konuldu. Hayret, oysaki çok efendi, sessiz, kendi halinde bir öğrenciydi. Önceleri olaya bir anlam verilemedi ama işin aslı kısa zamanda anlaşıldı. Metin'in babası, Kara Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir, Ankara'da başarısız bir darbe teşebbüsü yapmış ve yakalanıp idama mahkum edilmiş. Metin'i de Ankara'ya kaçmasın diye gözaltına almışlar. Metin'in babasının durumu nedeniyle okulla ilişkisi kesildi. Yıllar sonra mahkeme kanalıyla okula dönüş hakkını kazandı ama artık yaşı bayağı ilerlemiş, arkadaşları subay olmuştu. Bu nedenle bir daha okula dönmedi. Artık ders yılının da sonu gelmişti. Askeri lise öğrencileri atış ve eğitim için 45 günlüğüne Gümüldür kamp tesislerine gidiyorlar. Sabah içtimasında beden eğitimi hocası Hüseymen Yalçın Varhan, yüzme bilenler bir adım öne çıksın diyor. Bahadır yüzme bilmiyor ama Samsun'da yıllarca sandalcılık yapmış, azgın dalgalarla boğuşmuş, daha da önemlisi Karadenizli olması nedeniyle bunu kendine yediremiyor ve yüzme bilenler safına geçiyor. Bugün yüzme bilmeyenleri alıp kıyıda yüzme derslerine başlıyorlar. Bugün sadece ayak çalışması yapılacakmış. Kral stili yüzme için bu çok önemliymiş. Acemiler akşama kadar küvette debelenen çocuklar gibi bu harekete devam ediyor. Ertesi gün ise yüzme bildiğini iddia edenleri bir motora bindirip sahilden 200-250 metre kadar açığa götürüyorlar. Anlıyorsunuz değil mi? İşte aynen sizin de düşündüğünüz gibi oluyor. Motordaki 40-50 kişiye sahile kadar yüzmeleri emrediliyor. Bahadır'ın da korktuğu başına gelmiş oluyor. Bir türlü motordan atlayamıyor. Atlamakta tereddüt edenleri itmeyin yahu, atmayın yahu çığlıkları arasında karga tulumba denize atıyorlar.
Şu anda denizdekiler perperişan durumdalar. Bırakın sahile yüzmeyi, sadece suyun üzerinde kalabilmek için bile büyük gayret sarf ediyorlar. Mal pazarı değil, can pazarı burası. Herkes kendine özgü yüzme biçimini icat etmiş. Zaten bütün icatlar icaptan doğmuyor mu? Görenlerin söylediğine göre Bahadır da kollarıyla saniyede 8-10 kere suyu dövüyor ve saatte 10 metre hızla yüzmeye çabalıyormuş. Ve o gün Bahadır'ın vücudu bütün hayatı boyunca ihtiyacı olan tuzu da Ege'nin tuzlu suyundan temin etmiş oluyor. Kimya hocası Büyük Öküz. Lise 3. sınıfta ders yılı sonu yaklaşmaktı. Ancak bu gidişle kimse mezun olamayacak. Çünkü kimya hocası Necat Binbaşı buna kesinlikle izin vermeyecek gibi görünüyor. Okuldaki namı Büyük Öküz. Başka bir Necat Hoca daha var ama onun rütbesi küçük, Üsteğmen. Bu nedenle ona da Küçük Öküz deniliyor. Okulda işte bu Büyük Öküz'den not alabilmenin mümkünatı yok. Sınıfta bir iki öğrenci ancak mezun olabilir. Diğerlerinin hiç şansı yok. En fazla da kimya dersi çalışılıyor. Yardımcı kitaplar da alınıyor. Fakat bir türlü olmuyor, olmuyor. Şu anda öğrenciler akşam mütalaasındalar. Ertesi gün kimya dersinden son kurtarma yazılısı yapılacak. Hayat memat meselesi. Herkes harıl harıl ders çalışıyor. Fikir kimden çıktı bilinmiyor ancak sınıf kıdemlisi olan Osman Ormancı ayağa kalkıyor ve arkadaşlar diyor. Anlaşılan bu iş çalışmakla olmayacak. Biz birkaç arkadaş şöyle düşündük. Biliyorsunuz hocamız yazılı sınavlarda 3 soru sorar. Biri problem, ikincisi redox, üçüncüsü de bir metin. Bizler aynı hocamızın tarzında 3 soruyu belirledik ve cevapları da hazırladık. Herkes yazılı kağıdını çıkarsın, bu soruları ve cevaplarını yazsın. Yarın sınav sonunda tam hoca kağıtları toplarken, yani o kargaşa içinde bizler kağıtları değiştirip şimdi hazırladıklarımızı vereceğiz, tamam mı? Yalnız bütün sınıf onluk yazmasın. Herkes kendi ihtiyacı kadar cevap yazsın diye bir teklif getiriyor ve hemen kabul görüyor. Olaylar tam planladıkları gibi geçiyor. Sınav kargaşası içinde akşamki kağıtlar veriliyor. 2 gün sonra hoca daha sınıfın kapısından girer girmez, sizler bu notları alacak adamlar değilsiniz. Bu işte bir iş var, çabuk söyleyin diye bangır bangır bağırıyor. Sınıf kıdemlisi, hocam bizler sabahlara kadar hep kimya çalıştık, içimiz dışımız kimya oldu dese de hoca inanmamıştı. Ama inanmasa da bu yüksek notları kabul etmek zorunda kalmıştı. Meyve kafalar. Bir akşam Harp Okulu sinemasında West Point isimli bir film oynamaktı. Film Amerikan Harp Okulu'nu anlatıyor. Filmi o akşam Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kemal Zeren de izliyor. Ve filmdeki Amerikan Harp Okulu öğrencilerinin saç tıraşını çok beğeniyor. Daha o gece bizimkiler de aynen böyle olsun diye emir veriyor. Sabahleyin bütün öğrenciler koyun gibi kırpılıyor. Yan taraflar 0 numara, tepede ise yarım santim kadar saç bırakılıyor. Buna flat top tıraşı deniliyormuş. Fakat bizimkilerin kafası Amerikalılarınki kadar biçimli değildi ki. Tıraş sonrası kavun, karpuz, armut ve bir limon meyveye benzer kafalar ortaya çıkıveriyor. Komutan da tıraşlı kafalara şöyle bir bakıyor ve cık diyor. Olmadı, vazgeçelim. 2 gün sonraki haftalık izinde kız arkadaşlarıyla buluşacak olan harbiyeliler ise aynalara bakıp bakıp ağlıyorlar. Gün oluyor, harman oluyor ve bir gün komutanın oğlu okula babasının yanına geliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyormuş, saçları omuzlardı. Komutan bir türlü oğluna saçını kestirememiş. İşte bu ziyareti fırsat biliyor ve gizlice berbere odasına çağırıyor. Durumu sezen delikanlı can havliyle odadan füze gibi kaçıyor. General hemen balkona çıkıp harbiyelilere doğru ''Oğlumu derhal yakalayın!'' diye bağırıyor. Emri duyan 0 numaralı tıraşlı harbiyeliler Allah Allah sesleriyle öyle bir koşuyorlar ki uzun saçlıyı yakalamaları uzun sürmüyor. Ben bu koşuda bazı harbiyelilerin kesinlikle 100 metre dünya rekorunu kırarak gizli kalmış rekorlar kitabına isimlerini yazdırdıklarına inanıyorum. Harp okulunda bir öğle yemeği. Harp okulundaki yemekler Allah için çok güzel, çok özenli oluyordu. Sanırım birçok kişi de sonraki yaşantılarında bu yemeklerin birçoğunu yiyememişlerdir. Örneğin elbasan tava, macar köfte gibi. Ancak cumartesi günleri öğle yemekleri doğrusunu söylemek gerekirse biraz uydurma, biraz şişirme oluyordu. Çünkü cumartesileri 13'te haftalık izin başlıyordu. Herhalde bu nedenle de yemekleri beğenmeyen nasıl olsa dışarıda yer diye düşünülüyordu. 1967 senesinin Nisan ayının yine bir cumartesi günüydü. Patates, makarna ve hoşaftan ibaret olan öğle yemeği masalara konmuştu. Patatesler simsiyah, makarna ise deve hamurunu andırıyor. Yani görüntü çok kötü. Bu görüntüler zaten eskiden beri cumartesi yemeklerine bozulan öğrenciler arasında sinirlenmelere, söylenmelere neden oluyor ve kendinden gelme bir hareketle sanki bir isyan ortamı oluşuyor. Son sınıfların çok sevilen öğrencilerinden Süleyman Sevinç ve Kamil Baydemir'in başını çektiği 5-6 kişi fırsatı ganimet bilip bu durumu hemencecik değerlendiriyorlar ve arkadaşlar, bugünkü yemekleri hep beraber yemeyerek bu durumu protesto edelim diyerek herkesin can attığı bir eylemi başlatıyorlar. Şu asker kısmı da nedense yemeklere karşı çok hassas oluyor yahu. Hatırlarsınız, Yeniçeriler de o şafın yağı kesildi diyerek padişaha karşı kazan kaldırırlardı. O gün son sınıfın 290 öğrencisi hep beraber yemekhanede ellerini çatal kaşığa sürmüyorlar. Ne ilginçtir ki yemek sona erip ayağa kalkılarak söylenen Tanrımıza hamdolsun, afiyet olsun şeklindeki yemek duası da bitmesine rağmen 8-10 kişilik subay heyeti durumu hiç mi hiç fark etmiyorlar. Yani isyan güme gidiyor. Bunun üzerine öğrenciler yemekhane aşçısını nöbetçi amirine göndererek bu başarısız isyanı bile bile ihbar ettiriyorlar. Nöbetçi amiri ve diğer subayların heyecanla geriye dönüp de el sürülmemiş yemekleri gördüklerinde tepeleri fena şekilde atıyor. Askerlikte toplu hareket isyan kabul edildiği için son sınıfları derhal dershanelerine sokup gözaltına alıyorlar. Öğrencilere bu eylemin elebaşıları soruluyor. Eğer söylerseniz sadece onları okuldan atarız, yok söylemezseniz hepiniz atarız şeklinde gözdağı verilmeye çalışılıyor. Bir ara elebaşı öğrenciler teslim olmaya niyetleniyorlarsa da diğer öğrenciler ya hep ya hiç diyerek onları kararlarından vazgeçiriyorlar. Velhasıl sonuçta Bahadır'ın içinde bulunduğu son sınıflar tümden okuldan atılıyorlar. Hep birlikte koğuşlara gidip çantalarını hazırlıyorlar ve bu arada birbirleriyle helalleşiyorlar. Bir yüzbaşı bu isyankarları sıraya sokup Nizamiye'ye doğru hem de uygun adımla götürüyor. Tam kapıdan çıkmak üzereyken tabur dur komutuyla duruyorlar. Kendilerine kısmi affı uğradıkları, ceza indirim uygulanacağı söyleniyor ve sadece bir aylık izinsizlik cezasıyla olaya nokta konuluyor. Bu isyanda elebaşılık yapmış olan herkesin çok sevdiği Süleyman Sevinç ve Kamil Baydemir, mezun olduktan birkaç sene sonra maalesef şehit olup 1967 devresinin ilk şehitleri arasına giriyorlar ve bu kez de arkadaşlarını kadere isyan ettiriyorlardı. Kartal Baba. Kartal Baba Hava Harp Okulu'nun devletler hukuk hocası, asıl adı İsmail Nayman'mış ama çoğu kişi bu adı bilmiyor, Kartal Baba aşağı, Kartal Baba yukarı. Yaşı 70'i aşmış veya öyle gösteriyor. Kulaklar İsmet Paşa, bir karıştan ötesi menzil dışı. Bu özelliğini de öğrenciler çok iyi değerlendiriyor. Sözlü sınavlarda sadece dudaklarını oynatıyor veya maç anlatıyorlar. Hoca da çok şey söylendiğini zannedip, aferin oğlum, bugün iyi çalışmışsın diyerek konuşma süresine göre not veriyor. Öğrenciler zaman zaman da zil çaldı hocam deyip erken teneffüse çıkıyorlar. Aslında ölü kartal bile kartal babadan daha heybetliydi. Bir de kartal anası vardı harp okulunun. Temizlik işlerine bakardı. Yaşlı ama kanlı canlı, çok konuşkan bir kadındı. Yanından geçen harbiyelilere, kartal ananız kurban olsun size diye bağırırdı. Aynı Adile Naşit gibi harbiyeliler de onun kuzucuklarıydı. Ana derlerdi ona. Gel seni kartal babayla everek be. Çok kızardı bu söze. O kartalsa ben tavuk olayım diye söylenirdi. Her şeye rağmen Kartal Baba çok şeker bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Öldüğünü falan duymadım ama yaşamış olsaydı 115 yaşlarında olması gerekirdi. O zaman da gazeteler işte Türkiye'nin en yaşlı adamı İzmir'de yaşıyor diye yazarlardı. Yazmadıklarına göre demek ki ölmüş. Hovarda Semih. Semih Etkü, namı diğer Hovarda Semih de askeri ceza hukuk hocası. İzmir'in de çok tanınmış bir avukatı. Adı Hovar diye çıkmış olan hocanın en çok kullandığı ve sevdiği kelime vermek. Hukuk fakültesinde öğrenciyken çok kızdığı bir doktor asistan bayanı, sen doktora vereceğine kasabın çırağına verseydin daha makbule geçerdi demiş. Bu sözde onun mezuniyetinin 3 ay uzamasına neden olmuş. Çocuklar, vermeyecek kadın yoktur da istemesini bilmeli diyerek derse başlar, bilimum çapkınlık yöntemlerini anlatırdı. Öyle bir anlatırdı ki ağzından bal akardı. Sanırsınız Bal Mahmut'un İzmir şubesi. Vakit kalırsa da derse devam ederdi. İşte çocuklar... Sırf askeri suçlarla şibih askeri suçlar arasındaki fark bundan ibarettir. Bir gün İzmir'in Yeni Asır gazetesinin ön sayfasının iki büyük fotoğraf ve altında da kocaman puntolarla basıldılar yazıyor. Erkek olan elleriyle yüzünü kapatmaya çalışmış ama nafile, her şeyiyle o. O vardı Semih Hoca. Zaten resmin altında da S.E. yazıyor. Yine de helal olsun. Yanındaki bayan da tam bir Rum dilberi hani ha. O hafta derse hocam resimler iyi çıkmış vallahi diyenlere, o ben değilim sakın yanlış anlamayın diye laf yetiştirmeye çalışmıştı. Okul yanıyor. Bugün 27 Mayıs 1967 Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Bütün harbiyeliler izne çıkmış. Okulda nöbetçiler dışında öğrenci hapishanesinde yatan 3 harbiyeli kalmış. Bunlardan bir tanesi de Bahadır. Gayri nizami şapka giymekten bir hafta hapis cezası almış. İzmir yine en sıcak günlerinden birini yaşamaktı. Birden hapishanenin karşısındaki 6 katlı yatakhane binasının çatısından dumanlar çıkmaya başlıyor. Üstü zift ile kaplı çatı dumandan görülmez hale geliyor ve birden alevler içinde kalıyor. Harbiyeliler avazı çıktığı kadar yangın var diye bağıra dursunlar ancak duyan yok. Dakikalar sonra bir asker seslerini duyuyor ve nöbetçi amiri binbaşıya haber veriyor. Binbaşı ne yapacağını şaşırmış vaziyette bir oraya bir buraya koşuşturuyor. Sonra da bir saniye gelip çocuklar derhal dışarı çıkın. Çatının alt katında patlayıcı mühimmat var. Mutlaka tahliye etmeliyiz yoksa felaket olacak diyor. Üç harbiyeli ve birkaç er altı kat yukarıdan sandıklar alıp altı kat aşağı indiriyorlar ve defalarca çıkıp çıkıp iniyorlar. Bu arada İzmir itfaiyesi gelmiş ama çaresiz kalıyor. Çiğli hava üstünden Amerikan itfaiyesi gelerek denizden aldığı su ile yangını zor bela söndürebiliyor. O gün yaptıklarından dolayı hapistekiler affı uğruyor. Bu Bahadır'ın ilk affıdır. Daha sonra da olacak. Bizi izlemeye devam edin. Yangının olduğu gece Bahadır bir arkadaşıyla okulun bahçesinde final sınavları için ders çalışmaktadır. Saat gece yarısı iki civarı. Karşıdan yavaş yavaş siyah bir makam arabası gelmekte. Aman Allah'ım! Arabanın plakasında dört yıldız görünüyor. İçeriden bir ses, harbiyeliler gelin yavrularım diyor. Bahadır ve arkadaşı dizleri titreyerek yaklaşıyorlar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Turaldı çağıran. Yangını duymuş ve hemen Ankara'dan protokolsüz olarak gelmiş. Bana yanan binayı gösterin diyor. Binayı gören paşa, merak etmeyin, eskisinden de güzel yapılacak. Sizin ve tüm harbiyelilerin gözlerinden öperim diyerek karanlığın içinde kayboluyor. Nöbetçi subayı Üsteğmen ise ancak uyanabilmiş, saç baş dağınık koşarak geliyor. Telaşla, ne dedi, ne dedi, beni aradı mı diye soruyor. Ertesi sabah Bahadır bu olayı arkadaşlarına anlatıyor. Genelkurmay Başkanı ile konuştuğunu söylüyor ama arkadaşları kendisine acımaklı bir şekilde bakarak ''Vah vah, ders çalışmaktan kafayı iyice yedi bu çocuk'' diye söyleniyorlar. Birliğini kaybeden bölük. 1967'nin Temmuz ayındayız. Hava Harp Okulu İzmir'den İstanbul Yeşilyurt'a taşınmış ve gelişi de bir ay kadar olmuştu. Yeşilyurtlular önceleri Harp Okulu'nu hiç istemiyorlardı. Semtin tam göbeğinde askeri bir okulu benimseyemiyorlar. Çeşitli protestolar, hatta Ankara'ya şikayetler bile oluyor. Ancak kısa bir süre sonra alışıyorlar ve çok da seviyorlar. İşte 1 Temmuz günü bir kısım Yeşilyurtlu komutana geliyor ve Harp Okulu öğrencilerinin Yeşilyurt'ta gösteri yürüyüşü yapmasını rica ediyorlar. Komutan bu teklifi sevinerek kabul ediyor ve içinde Bahadır'ın da bulunduğu 4. bölüğe gösteri yürüyüşü yapmaları için emir veriyor.